Aşkın Suçları, Marquis de Sade.
Ayrım 2.
İşte hikayesi. Mademoiselle Florville'in hikayesi. Benim hakkımdaki düşünceleriniz size anlatılanlardan fazlasını kapsamıyor Monsieur. Monsieur Sempra'yı gördünüz, onun kuzeni olduğumu duydunuz, hatta kendisi de bunu onayladı. Bununla birlikte bu noktada tamamen yanıldığınızı söylemeliyim. Doğumum hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu doğumu kime borçlu olduğumu öğrenmek zevkine de eremedim. Daha birkaç günlük bir bebekken Monsieur Sempra'nın evinin kapısında bulmuşlar beni. Yeşil taftadan bir kundağım varmış, üzerinde de iğnelenmiş imzasız bir mektup. Şunlar yazılıymış mektupta. 10 yıldır evlisiniz ve hiç çocuğunuz olmadı. Oysa bütün isteğiniz bir çocuk sahibi olmaktı. Bu bebeği kabul ediniz. Sütü temiz bir yavrudur. Yasa dışı bir birleşmenin değil, çok namuslu bir evliliğin ürünüdür. Eğer çocuğu istemezseniz bulunmuş çocuklar yurduna gönderin. Bir soruşturmaya kalkmamanızı öğütlerim. Çünkü hiçbir ipucu elde edemeyeceksiniz. Daha fazla bilgi edinmeniz olanaksız. Kapılarına bırakıldığım iyi insanlar hemen beni aldılar, yetiştirdiler, mümkün olan bütün özeni gösterdiler bana. Diyebilirim ki her şeyimi onlara borçluyum. Bir adım bile yokken bana Florville adını veren Madame Sempra'ya ne kadar dua etsem azdır. Beni koruyan, yetiştiren kadının ölümüne tanık olduğum günlerde 16 yaşıma basmıştım. Onu yitirmekle duyduğum acıyı hiçbir şey anlatamaz. Beni kendine o kadar yakın buluyordu ki son nefesini verirken kocasını yanına çağırdı, bana yılda 4000 franklık gelir bağlaması ve hiç terk etmemesi için yalvardı. Bu iki isteği de tam gereği gibi yerine getirdi Monsieur Pra. Hatta iyilikçi davranışını daha da ileri götürdü. Elinizdeki evrakta gördüğünüz gibi beni karısının kuzini olarak tescil ettirdi. Ancak yine de artık o evde kalamazdım. Monsieur Sempra bunu bana hissettirmeye başlamıştı. Bakın diyordu bu erdem heykeli adam. Artık dul bir adamım ben. Üstelik henüz gencim. Aynı çatı altında yaşamamız ileride layık olmadığımız bir sürü kuşkunun doğmasına yol açabilir. Sizin mutluluğunuz da namusunuz da benim için azizdir. İstemem ki birinden birine gölge düşsün. Ayrılmamız gerekiyor Florville. Ne var ki sizi bütün bütüne hayatımın dışında düşünemediğim gibi ailemin dışına çıkmanızı da istemem. Nancy'de dul bir kız kardeşim var. Onun yanına gitsen olmaz mı? Onun yanında benimkinden aşağı ölçüde olmayan bir dostluk bulacağından emin ol. Hem işi bu biçimde bağlarsak hep gözümün altında gibi olacaksın, yetişmen ve hayatın için gereken her şeyi ayarlamaya tıpkı buradaki gibi devam edebileceğim. Bu kararı işitince gözyaşlarımı tutamadım. Bu yeni durum sevgili hanımımın ölümünde duyduğum kederleri tazeledi yine. Ancak Monsieur Sempra'nın harika mantığı çok inandırıcı nedenlere dayanıyordu. Onun öğütlerine göre hayatımı çizmeye karar verdim. Kalkıp Lorraine'e gittim. Yanıma oralı bir kadını katmıştı Monsieur Sempra. Bu kadın beni götürüp Monsieur'ün kız kardeşi Madame Verke'nin ellerine teslim etti. Artık onunla birlikte yaşayacaktım. Madame Verke'nin evinde Monsieur Sempra'nınkinden çok değişik bir hava vardı. Birinde nasıl erdemi, dini, gelenekleri görmüşsem, öbüründe de havailiye, zevke ve bağımsızlığa tanık oluyordum. Madame Verken daha ilk günlerde namusluluk taslayan hallerimi hiç beğenmediğini çıtlattı. Paris'ten gelen biri olayım da bu kaba ve yavan tutumu taşıyayım, ne biçim iş bu? Hele şu gülünç ve bilgece tavrım yok muydu, işte asıl ona dayanılmazdı. Onunla iyi geçinmek istiyorsam değiştirmeliydim bütün bunları, başka bir havaya girmeliydim. Madam'ın bu çıkışı ürkütmüştü beni. Size kendimi olduğundan daha iyi göstermek istemem Monsieur ama dinden ya da geleneklerden sapmış şeyler hayatıma öyle anlamlar kazandırmış ve öyle hakim olmuştu, kendimde kendime karşın taşıdığım kusurlar bana öyle acılar çektirmişti ki, erdemsiz olana karşı içimde büyük bir düşmanlık duyuyordum. Ama yine rica ediyorum Monsieur, bunları hayatta kendime bir yer yapmak için benimle evlenesiniz diye anlatmıyorum. Zaten yapım da hayata uygun değil. Hayata vahşi, yabani bir yerden tutunuyorum. Benim ruh halime ve kafa yapıma en uygun gelen durum dünyadan el etek çekmek oluyor. Tabii ben o yaşlardayken hayat üzerine bu düşüncelerim daha yetersiz, daha olgundu ve ne Madame Verke'nin kötü telkinlerine ne de onun beni ittiği durumların yarattığı acılara karşı koruyabildi. Çevremde dönen hayata, haz gösterilerine, örneklere, bitmez tükenmez öğütlere karşı koymadım. Güzel olduğumu söylüyorlardı, ben de buna inanarak mutsuzluğumu kurdum. Normandiya askeri birliklerinin garnizonu o sıralarda bulunduğumuz kentteydi. Madame Verke'nin evi de subayların devam ettiği bir randevu evi haline gelmişti. Genç kadınlarla dolu, kentin bütün dedikodusunun merkezi bir ev. Herhalde Monsieur Sempra kız kardeşinin çevirdiği bu işlerin büyük bir kısmını bilmiyordu. Yoksa benim onun yanına gelmeme razı olur muydu hiç? Bu düşünceyle biraz rahatladım. Olanları ona hemen şikayet etmekten vazgeçtim. Söylemeli miydim bir şeyler, yazmalı mıydım ona? Kim bilir, belki de içimden gelmedi söylemek. İçinde bulunduğum kirli hava yüreğime de sızmaya başlamıştı galiba. Tıpkı Kalipso adasındaki Telemak gibi. Uzun bir süreden beri baştan çıkarmak için didinen edepsiz Verken bir gün sorguya çekti beni. Lorraine'e bu kadar temiz ve el değmemiş biçimde geldiğim doğru muydu yani? Doğruysa bile Paris'te hiç aşıkım olmamasına üzülüyor muydum? Çok yazık madam dedim ona. Benim için böyle haksız kuşkular besleyeceğinizi hiç ummamıştım. Üstelik kardeşiniz Monsieur'den benim gidişatımı öğrenebilirdiniz. Haksız kuşkularmış diye kesti sözümü madam Verken. Oysa bir aşığınızın olması yaşınızın gereğidir. Umarım böyle kalmayacaksınız, düzeleceksiniz, herkes gibi olacaksınız. Aman madam, sizin gibi saygıdeğer birinin ağzına bu laflar yakışır mı? Saygıdeğer mi? Ha ha! İnanın tatlı kızım, benim çevremde uyandıracağım en son duygu saygıdır. Aşk, önemli olan aşktır. Ben aşk esinletmek isterim çevremde. Saygıya gelince henüz saygı uyandırmayı isteyecek yaşta değilim. Sen de benim gibi ol, keyfine bak. Bak nasıl mutlu ve hoşnut olacaksın. Ha, sırası gelmişken söyleyeyim. Senöval'e hiç dikkat ettin mi? Şu Senöval var ya, cadı kadın bundan sonra sık sık eve gelen 17 yaşında bir subaya getirdi sözü. Hangi Senöval? Pek dikkat etmedim madam diye karşılık verdim. İnanın evinize gelen herkese aynı kayıtsızlıkla bakıyorum. İşte bak bu olmadı küçük dostum. Ben istiyorum ki bundan sonra böyle zaferlerimizi paylaşalım. Senöval'le senin meşgul olman gerekiyor. Onu daha önce hazırladım bu işe, sana bayılıyor. Gereği gibi davranmalısın ona. Aman madam ne olur bağışlayın beni. Gerçekten kimseyle ilgilenmek istemiyorum. Onu bunu bilmem yapacaksın. Onun albayı ile birlikte kararlaştırdık bu işi. Biliyorsun son günlerde albayla sevişiyorum ben. Yalvarırım bu konuda ilişmeyin bana. Beni itmek istediğiniz zevklere karşı içimde hiçbir eğilim yok. Bütün bunlar geçecek yavrum, kısa zamanda değişeceksin. Benim gibi seveceksin onları sen de. Tabii insan henüz tanımadığı birini hemen sevemez, bu bir gerçek. Ama kim engel oluyor senin için yaratılmış bu genci tanımana? Her neyse, daha önce albayla bu aşkı planlamış ve onaylamış bulunuyoruz matmazelciğim. Senöval bu akşam gelip size olan tutkusunu açığa vuracak. Ona uygun bir davranışta bulunacaksın, yoksa çok kızarım. O gün saat 5'te ev yine kalabalıktı. Hava çok sıcak olduğundan oyun oynayanlar grup grup bahçeye çıktılar. Monsieur Senöval ile ben yalnız kalmıştık. Bu fırsattan yararlanarak birbirimize yaklaştık. Bu genç, sevimli, gözlerinden zeka fışkıran adamın bana olan tutkusunu açıklayamadığını, önüne geçilmez azgın bir duyguyla ilk yanaşanın, ilk hareketi yapanın ben olduğumu şimdi sizden saklamak gereksiz olacak Monsieur. Sonraları gösterdiğim bu ilk yakınlığın hesabını kendime sorduğum, nedenlerini aradığım zaman bir şey bulamadım. Bana öyle geliyordu ki bu eğilimim öyle herhangi bir eğilim değildi. Gözlerim bağlıydı sanki, asıl duygum karanlıkta kalıyordu. Öte yandan yüreğim tam ona yönelirken yenilmez bir güç onu tutuyor, zapt etmek istiyordu sanki. Ve bu kargaşada, anlaşılmaz fikirlerin ard arda sıralandığı bu anaforda, Senoval'i sevmek mi yoksa ondan sonuna kadar köşe bucak kaçmak mı gerektiğini bir türlü anlayamıyordum. Aşkını açıklaması, içini bana açması için ona zaman ve zemin hazırlamışlardı. Ne yazık, olay dediğim gibi oldu. Ona karşı duygulu görünmek zorundaydım, heyecanlıydım. Bu heyecanımdan yararlandı. Kendisine beslediğim duyguları o sordu bana. O an hoşuma gitmeyen biri olmadığını söylemeyecek kadar da zayıftım. Bu onu 3 gün sonra zaferiyle oynayacak kadar suçlu kıldı. Günahın erdeme karşı kazandığı zaferlerden şeytansı bir sevinç duyması gerçekten çok garip bir şey. Madame Verken bana kendi elleriyle kurduğu tuzağın başarıya ulaştığını benden öğrenip de suça daha da ittiği zaman duyduğum coşkuyu anlatamam. Öğrenince şakalaştı benimle, iltifat etti. Ona göre şu yaptığım dünyanın en doğal, en akıllıca şeyiydi. Sevgilimi her akşam çekinmeden eve alabilirdim. Kendisi görmezden gelirdi, olur biterdi. Hem o öylesine doluydu ki bizimki gibi basit işlemlere bir hiç gözüyle bakmaktaydı. Benim bir adamla ilişkim vardı. Oysa aynı anda 3 kişiyle toslaşıyordu. Ona bunun çirkin bir şey olduğunu, incelikle olsun, duyguyla olsun bağdaştırılamayacağını, üstelik kadını hayvanların en aşağılık düzeyine indirdiğini söylemeye yeltendim. Madame Verken bir kahkaha attı. ''Seni gidi çapkın seni'' dedi. ''Seni anlıyor ve hiç ayıplamıyorum. Senin yaşında inceliğin ve duygunun iki görkemli ilah olduğunu, zevkin o ilahların önünde hep kurban edildiğini çok iyi bilirim. Ama ben de öyle değil. Böyle hayaletlerle aldanma dönemini aştım. Artık onları o kadar umursamıyorum. Gerçek hazlar seni oyalayan o budalalıkları pek önemsemez.'' Erkekler niçin kadınlara, kadınların onlara bağlılığı oranında bağlı kalmıyorlar? Bunu düşün. Bir de şunu düşün. En zayıflar arasında olmazsan çabuk gafil avlanmazsın. Böyle işlerde inceliğim inceliği düşünmek kadınların deliliğinden başka bir şey değildir. Bana inan yavrum, inan ve yaşın, güzelliğin el verdikçe zevklerini değiştirmeye bak. Şu düşsel sabrını bir kenara at. Erdem hüzünlü ve vahşidir. Kendi kendinle yetinmeye elverişlidir belki ama başkalarına iletilmez. Bu öneriler iliklerime kadar titretiyordu beni. Ne var ki ona karşı koyma hakkını kaybetmiştim artık. Ahlaksız kadının ruhuma akıttığı suç itileri yavaş yavaş vazgeçilmez besinler haline alıyordu. Artık onun hesabına görevlerim vardı sanki. Suçun zararlarını üstlenmek bir yazgı oluyor bir yerde. Daha önce aşağıladığımız durumlara suça girer girmez çözülmez bağlarla bağlanıyoruz. Kısacası ne diyorlarsa hepsini kabul ettim sonunda. Senoval her gece geliyor ve aşkının yeni kanıtlarını sunuyordu. Böyle 6 ay geçti esriklik içinde, 6 ay sonra bir gün aklım başıma geldi. Aklım başıma geldi çünkü gebe kalmıştım. Çok güç bir durumdaydım, umutsuzluktan ölecektim az daha. Madame Verken beni avuttu, bu işi de pratik bir çözüme bağladı. Ama yine de dedi, görünüşü kurtarmak gerek, evimde doğum yapman uygun bir şekil değil. Senoval'in albayıyla birlikte kafa kafaya verip bir çare bulduk. Genç adama izin verilecek, sen ondan birkaç gün önce Metz'e gideceksin, o da arkandan gelecek, orada onun da gözetimi altında aşkının yasa dışı meyvesini dünyaya getireceksin. Sonra da gittiğiniz gibi ayrı ayrı olmak üzere yine buraya dönersiniz. Boyun eğmekten başka ne yapabilirdim ki? Ne deniyorsa yaptım Mösyö. Yaptığınız bir yanlışın felaketine uğradıktan sonra herkese ve durumların yarattığı her türlü rastlantıya şükrediyorsunuz. Her şey Madame Verken'in istediği gibi düzenlendi. 3. gün Senoval'le Metz'te buluştuk, Nancy'den ayrılmadan adresi aldığımız bir ebenin evinde. Ve bir oğlan doğurdum. Bana karşı en ince, en içten duygularını eksiltmemiş olan Senoval, kendi deyimiyle varlığını 2 kat arttırdıktan sonra beni daha çok sevmeye başlamış gibiydi. Çocuğu kendine bırakmamı, ona mümkün olan her türlü özeni göstereceğini ve ancak bana karşı borçlu olduğu ödevleri yerine getirdikten sonra Nancy'ye döneceğini söylüyordu. Tam Senoval'in döneceği anda yaptığımız yanlışın benim için nasıl bir felaket olduğunu söylemeye cesaret ettim. Hayatımızı birleştirerek bu yanlışı düzeltmeyi ileri sürdüm. Böyle bir öneriyi hiç beklemeyen Senoval çok bozulmuştu. ''Olur mu hiç?'' dedi. ''Şu ara bağımsız olmadığımı biliyorsun. Babamdan izin almam gerek. Bu formaliteyi tamamlamazsak evlenemeyeceğimizi de bilirsin.''
Ayrım sonu.